İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Güncel'le bir kez daha karşınızdayız. Türkiye'nin ana gündemi ekonomi. Ekonomik kriz, ekonomide yaşanan sorunlar. Biz de bu akşam ekonomiyi konuşacağız. İki başlığımız olacak. Bunlardan biri hükümetin açıkladığı konut finansman paketleri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konut finansmanına yönelik 3 paket açıkladı. Konut fiyatları Türkiye'de son 1 yılda %100 arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konut fiyatlarındaki artıştan vatandaşı korumak için bu paketleri açıkladıklarını söyledi. Peki bu paketler gerçekten konut fiyatlarındaki artışı durduracak mı, yoksa tam tersi sonuçlara mı yol açacak? Ülkedeki barınma sorununa bir çözüm getirecek mi bu paketler? Bunu konuşacağız. Diğer başlığımız ise yüksek enflasyon olacak. Türkiye'de enflasyon artmaya devam ediyor. Peki neden enflasyon Türkiye'de bu kadar hızlı artıyor? Neden düşürülemiyor? Türkiye bir hiperenflasyon sürecine mi giriyor? Bu sorulara yanıt arayacağız. İki konuğumuz olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası üyesi, 24. dönem İzmir Milletvekili ekonomist Rahmi Aşkın Türeli trafiğe takıldı. Birazdan bizimle birlikte olacak. Ekonomi yazarı Musa Ceylan da şu an stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Sayın Avcı.
Sizinle başlayalım hocam. Hükümet 3 paket açıkladı konut finansmanına yönelik. Konut fiyatları %100 arttı son 1 yılda. Yani ekonomide basit bir kural vardır. Talep artarsa fiyatlar da artar. Evet, evet. Düşük faiz konuta olan talebi arttırdı. Dolayısıyla konutlar %30-40 da arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu artışlardan vatandaşı korumak için bu paketleri çıkaracağız demişti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu paketleri?
Evet, şimdi bir şeyin fiyatının artışında en önemli etkenlerden birisi talep. Tabii arz azalması da ya da arzın yetersizliği de fiyat artışlarına yol açabilir. Yani önceki dönemde arz yönüyle de fiyat artışları oldu. İnşaat maliyetlerindeki artışlar, işte kur yükselmesi, ithal girdilere bağlı bir üretim yapısından dolayı inşaat maliyetleri %100'ün üzerinde arttı. En son işte açıklanan konut fiyat indekslerinde, Merkez Bankası verilerinde görüyoruz. İnşaat maliyetlerinde birim fiyatlarda %101 civarında bir artış var. Bu üretimden kaynaklı bir artış. Tabii fiyatlara belli oranda yansıyor. Ama bu son artış tabii biraz farklı. Konut sahibi olamayan dar gelirli insanların konut sahibi olması için diye lanse edilen bu pakette ilginç veriler var şimdi göreceğimiz.
Birincisi, hocam isterseniz ona geçmeden ben bir kısa açıklama tabii yapayım, aslında başta söylemem gerekiyor. Evet. Bu 3 paket nedir, ne içeriyor? Kısaca özetlersek paketlerden biri ilk defa 0 konut alanlara %0,99 aylık faizle kredi edinme imkanı sağlıyor. Paketlerden biri bu. İkinci paket ise döviz tevdiat hesaplarını bozan, evet, ya da fiziki altınlarını Merkez Bankası'na satanlara aylık %0,89 faizle, evet, konut edinme imkanı getiriyor. Üçüncüsü ise konut finans, inşaat finans,
İnşaat, evet, işin arz yönü,
evet,
işte o
müteahhitlere yönelik, evet, bir şey. Şimdi devam,
evet,
edin.
Şimdi dendi ki bu konut sahibi olamayanların, dar gelirli insanların konut sahibi olması için bir adım atıyoruz diye. Birinci ayağı işte ilk kez konut sahibi olacak olan, daha önce hiç konut sahibi olmamış ve sıfır konut almak üzere işte 2 milyon liraya kadar olan konutlardaki ortalama konut fiyatları İstanbul'da 120 metrekare bir evin 1.600 civarındaydı zaten. Yani dolayısıyla 1.600 civarında olan fiyatlar varken İstanbul'da ortalama, bu açıklama ile 2 milyon üzerine attı fiyatlar. Açıklandığı saatte internette konut ilan sitelerinde hemen anında görüldü. 1.600, 1.700 civarında olan evlerin fiyatları 2 milyon, 2 milyon 100 bin civarına çıktı. Açıklamanın olduğu anda. Peki hangi dar gelirli bu fiyatla faizi düşürmenize rağmen, evet düşük, makul bir faiz,
2 milyonluk bir konut almak isteyen, evet, aylık en az %15 bin lira civarı
2
aylık taksit ödemesi gerekiyor.
Tamamını, evet, tamamını, evet, kredi çektiğinizde ayda 28 milyon. Hadi 1 milyon param var benim, 1 milyonunu kredi kullanacağım desen ayda 14 milyon. Bu ülkede ayda 14 milyon kredi taksini kim ödeyebilir? Orta ve üst sınıf ancak ödeyebilir. Dar gelirli işçi, memur, emekli ödemesi mümkün değil zaten bunu. Birinci fiyasko bu. Yani talebi artırırsınız faizi düşürdüğünüzde, artan talep de bir sonuç yaratır. Fiyatlar fırlar gider. Daha da artar yani bu fiyatlar. İkincisi, bu tutarsızlıklardan ikincisi, notlarıma bakıyorum. O dövizden bozdurarak gelme. Veya altını bozdurarak. 1 milyon liralık bir daire alacaksınız. Avantajı biraz daha iyi, 0.89. Diğerinde 0.99 faizde. Bunda biraz daha avantaj. Amaç burada işte Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini artırmak, hazinenin işte altınını artırmak. Yine bunu 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesabı bozdurulursa veya fiziki altınınızı Merkez Bankası'na satarak bu ev alabilirsiniz. Peki 2 milyon ortalama fiyatla kim alabilir? Hangi emekli, işçi, memur bu kadar dövizi altını var bozdurup satacak? Ya bunlar hiç gerçekçi olmayan şeyler. Bunlar büyük ölçüde inşaat firmalarının satamadıkları projeler var ellerinde, konutlar. Bunların satışını sağlamak için hükümetlerin bunlara getirdiği bir avantaj ve bunlar ancak orta üstü kesim yararlanabilir. Hiçbir dar gelirli bu kesim şartlarda bu konutları alamaz. Ve bakın yine bu paket içerisinde bahsedilen TOKİ'ye sosyal konut için 30 milyar para verilecek. Peki TOKİ bu sosyal konutu kime yapacak? Diğer krediler, o 0.99'luk kredi 2 milyona kadar olan ya da döviz altın bozdurulunca 0.89 krediyle ev alamayacak olan, ancak TOKİ'nin satacağı evlere muhtaç olan insanlar için bu sefer TOKİ'ye 30 milyar verilecek. Yani baştan sona bir tutarsızlık var bunda. Ekonominin belli kuralları vardır. Faizi düşürdüğünüzde bu talebi artırır. Artan talep de fiyatları artırır. Hani ünlü tezi var ya bizim Cumhurbaşkanımızın. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Bu yüzden faizi düşürerek enflasyonu düşüreceğiz. Aa işte bu bir örnek. Faizi düşürerek enflasyonu düşüremezsiniz. Bak bir günde konut fiyatlarındaki artışın ne kadar olduğunu gördük. Tez burada yani çürümüş vaziyette.
Evet, devam edeceğiz. Az önce anons ettiğim diğer konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası üyesi 24. dönem İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de geldi. Hoş geldiniz Sayın Türeli.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Hükümetin konut finansman paketleriyle başladık. Siz de bunu incelemişsinizdir. Ne dersiniz? Türkiye'nin barınma sorununa bir çözüm getirebilir mi bu paketler?
Getirmez, getiremez. Zaten getireceğini de kimse beklemiyor. Açıkçası bu paketi çıkartanlar da bu sorunu bu şekilde çözeceklerini düşünmüyorlar. Ama bir biçimde belli kesimlere gene bir destek, bir inşaat sektörüne bir anlamda bir dışarıdan verilen, yani orada yaşanan sıkıntıları gidermeye yönelik bir paket gibi gözüküyor. Zaten Musa Bey de çok güzel anlattı. Ben tekrar ayrıntısına girmeyeyim ama bu şekilde tabii ekonomiyi canlandırmak, inşaat sektörünü canlandırmak da kolay değil. Yani buradaki aslında bütün en baştaki hata ekonomide enflasyon oranı yükseldiği bir ortamda, yukarıya doğru çıktığı bir ortamda faiz hadlerini aşağı doğru, Merkez Bankası politika faizinin aşağı indirilmesiyle başladı. Hatırlarsanız Eylül ayında bu olduğunda enflasyon %19,5'tu, politika faizi de %19'du. Sonra %14'e indi biliyorsunuz aşamalı olarak. İşte ondan sonra enflasyon yükselmeye başladı. Önce dolar kurundaki artış, sonra enflasyon artışı ve bugün gelinen noktada %71. Ki TÜİK'e göre aslında gerçek enflasyon daha yüksek. Yani böyle bir yapının içinde insanların, elinde para olanların, tasarrufçıların o paranın değerini korumaları mümkün değil. Yani paraları banka yatırsalar mevduat faizine mümkün değil. Aynı şekilde dolar da altında da olsa gene o şekilde kazanmaları bir ara bir kazanmaya doğru gidiyorlardı ama şu andaki mevcut yapı içinde biliyorsunuz bu kur korumalı mevduat sistemiyle aslında hem dolar kuru hem de altındaki yükseliş bir anlamda hareketler baskı altında tutuluyor. Ki o baskı da zaten en sonunda gene 15'lerin üzerine çıktı. Biliyorsunuz dolar kuru. Otomatikman insanlar paralarının değerini koruyamıyor. Ne yapacaklar? Bir biçimde mal alacaklar, bir şey alacaklar. Burada da en önemli sektör gayrimenkul sektörü. Yani sonuçta mal alsanız da ne kadar alacaksınız? Nasıl? Nereye stoklayacaksınız? Ki bir dönem hatırlarsanız öyle bir şey de oldu. İnsanlar bir anlamda fiyatlar yükselecek diye girdiler süpermarketlere. belli temel gıda maddelerini, gıda temel ihtiyaç maddelerini aldılar. Ama esas hikayede gayrimenkul, arsa ve arazi ve işte bina fiyatları yükseldi. Yani bugün gelinen noktada zaten böyle bir yukarıya doğru yükseliş var. Zaten fiyatlar yukarıya doğru çıkmış. Ve fiyatlardaki yukarıya doğru çıkış inşaat maliyet endeksinin üstünde. Bakın bugün itibariyle inşaat maliyet endeksi Mart ayı itibariyle, 2022 Mart itibariyle açıklandı. Aylık %9.58, yani %10'luk bir artış var. İnşaat maliyet endeksinin bütününü söylüyorum önce. Yıllıkta da bu rakam %102. %102'lik bir artışa işaret ediyor. Bunun içinde tabii malzeme endeksi, işçilik endeksi diye ayırırsak malzeme endeksi, kullanılan malzemeler, inşaat malzemeleri %128 artmış. İşçilik endeksi o kadar artmamış, %43. Zaten işte konuştuk, biraz sonra yoksulluğu da konuşacağız herhalde. Buradan da aslında bu rakamdan da belli, evet, belli oluyor. Bu anlamda baktığınızda %102'lik bir artış var ama inşaat fiyatlarındaki artış, yani konut fiyatlarındaki artış bunun çok üstünde. İşte dediğim gibi birçok insan parasının değerini korumak için şeye doğru gidiyor. Buraya doğru bir hücum.
Yabancılara
içinde
satış da bu fiyat artışında bir rol oynadı.
Etkilemiştir. Tabii onun da mutlaka etkisi var. Ama hepsi, bütün etkinin tamamen oradan geldiğini söylemek zor. Bir anlamda dediğim gibi esas itibariyle yani Türkiye'de insanlar şunu biliyorlar. Enflasyon yüksek, yükselmeye devam edecek. Yükselmeye devam edeceğini biliyoruz. Yani şu andaki %70 enflasyon çok daha yukarılara doğru çıkacak. %100'lere doğru gidecek. Böyle bir süreçte karşı karşıyayız. Ki dediğim gibi bu rakamların da güvenilirliğine ilişkin kamuoyunda çok ciddi kuşkular var. Daha önceki programlarımızda da konuştuk sizle de. Bu anlamda da işte böyle bir fiyat yükselişi var. Yani şimdi burada Musa Bey de çok güzel anlattı. Yani sonuç itibariyle bu var olan, bu gelen paketten dar gelirlinin yararlanması mümkün değil. Yani bugün asgari ücret 4.253 lira. Ortalama memur maaşları 6.000-6.500 civarında. Emekli aylıkları daha da düşük. Yani en düşük 2500'e çıkartıldı. Hadi 3500 olsun, 4000 olsun. Kim bunlarla gidecek de ev alacak?
Bir taraftan alacak? Birikmiş konut stoku var. Diğer yanında barınma sorunu yaşayan insanlar var. Konut edinemeyen insanlar var. Türkiye'de bir barınma sorunu var mı? Nasıl çözülebilir?
Barınma sorunu var. Zaten o barınma sorununun olduğunu da görüyoruz. Bakın bundan sonra önümüzdeki dönemde söyleyelim, artık bir biçimde emeğiyle çalışan insanların ev almaları hayal oldu. Mümkün değil. Kazançlarıyla, yani çalıştıkları zaman, bırakın emekliliğini, ev almaları mümkün değil. Çünkü ev fiyatları birdenbire, yani son dönemde %250-300'ler civarında bir artış var. Bu sorun çözülür. Nasıl çözülür? Bir kere öncelikle ekonominin iyi yönetilmesine ihtiyaç var. Bakın ekonomide her şey birbiriyle bağlantılı. Eğer siz ekonomiyi yanlış yönetirseniz, ekonomi içindeki kararları arz ve talebe göre almazsanız, ki burada arz ve talebe göre alma şunun için, piyasanın o dengelerinin gözetilmesi anlamında diyorum. Yoksa elbette tabii müdahalede olacak. Kamu girecek gerektiği zaman, dar gelirlerin konut şeyiniz sorununu çözecek. TOKİ'nin aslında işlevi bu. Bir anlamda TOKİ projeleri doğrudur ama biz orada hep şunu eleştirdik. TOKİ aslında dar gelirleri grubun da dışında üst gelir gruplarına da bir kısım inşaatlar yaptı. Yani çok lüks bir takım inşaatlar içinde oldu. Halbuki onun misyonu o değildi. Bir biçimde devlet bu işe el atacak. Dediğim gibi bir kere ekonomiyi doğru yöneteceksiniz. Ekonomi içindeki dengeler iyi olacak. Yani birdenbire insanlar şöyle düşünmeyecekler. Ya biz ne yapalım, paramızın değerini koruyamıyoruz. O zaman gidelim işte arsa alalım, arazi alalım. Bir de şunu tabii söylemek lazım. Yani bu Türkiye'deki bu nüfus artış hızı bakın hala yüksek. %1.25'ler seviyesinde yıllık. Yani bu rakam aslında düşüyordu aşağı doğru ama şimdi gene yüksek. Ki son dönem baktığınız zaman mültecileri de, bak onları da koyduğunuz zaman, yani bu özellikle Suriye'deki savaştan kaçan Suriyelileri çok daha şeyin üstünde, rakamlar daha yüksek. Onu söyleyelim. Bir taraftan göç devam ediyor. Bütün bu uygulanan yanlış politikalar Türkiye'de kırdan kente, kentler içinde de küçük kentlerden, orta büyüklüğü kentlerden megapollere, büyük kentlere olan göçü devam ettiriyor. Bir anlamda, bir biçimde elbette devam edecek. Gayrimenkul olan ilgi hep olacak. Ama sonuçta siz sektörü düzenlediğiniz zaman, siz sonuç itibarıyla eğer bir biçimde ekonomiyi yönettiğiniz zaman, çünkü inşaata bakın buradaki artışın malzeme endeksi %128 diyor. Aslında TÜİK'in rakamları burada da çok güvenilir değil ama hadi bunun üzerinden konuşalım. İnşaat malzemeleri hemen hemen çoğu yurt dışından ithal. İthal ettiğiniz şeyde dolar kurundaki artış birdenbire bütün bu malların fiyatlarını etkiledi. Hatırlayın, Eylül ayındaki faiz indirimi olmadan Doların Türk lirası karşılığı 8 lira 30 kuruştu. Şu anda 15-30'lar seviyesine geldi. Yani buradaki artış %85'ler civarında. Bütün bu artışların hepsi bir biçimde yansıdı. Öncelikle bunu bir kere yeniden ekonomiyi dengelerine getirmeniz lazım belli bir yapının içinde. Ondan sonra bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Konut arzı ve talebi arasındaki denge üzerine nasıl çözüleceği üzerine ciddi bir takım çalışmalar yapmak gerekiyor. Özellikle dar gelirli grupların ev edinebilmesi için elbette daha düşük faizli kredi verilebilir ama onların ödeyebileceği bir kredi hacmini oradan gözetmek gerekiyor. Yani orada da işte metrekareye göre bir takım destekleri belirleyebilirsiniz. Yani herkesin öyle çok yüksek, çok geniş evlerde oturması değil. Yani ihtiyaç kadar bir pozisyon belirlenebilir. Ailenin büyüklüğüne kadar. Ondan sonra onlara belli destekleri verirsiniz. Ama o desteği verdiğinizde de siz nasıl çözülür dediğiniz için. Yani dediğim gibi bu kolay bir iş değil. Bir günde çözülecek bir iş değil. Ama devletin imkanlarını oraya aktarırsınız. Dediğim gibi direkt olarak... Kredi politikasında belli sübvansiyonları sağlarsınız, düşük kredi verirsiniz.
Kolay değil.
Doğrudan yardımlar yaparsınız. Tabii doğrudan yardımlar yaparsınız. Yani bir de tabii aslında hep şunu söylüyoruz. Esas itibariyle bizim yapmamız gereken ücretler ve gelirler seviyesini yukarıya çıkarmak. Yani bu ülkede bakın 4253 lira asgari ücret. Şimdi en son size rakamı söyleyeyim. Türk İş Nisan ayı itibariyle açıkladı. Açlık ve yoksulluk sınırını. Açlık sınırı 5323 lira. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda dengeli ve sağlıklı beslenmesi için ne kadarlık bir gıda harcaması yapması gerektiği bu. 5323 asgari ücreti 1070 lira geçmiş durumda. Öncelikle gelirleri, ücretleri arttıracak bir ekonomik politikaya ihtiyaç var. Bunun altında da yoksulluk sınırı aslında gene o Türk İş'e göre 17.340 lira. Buna baktığımız zaman zaten bu ülkede yaşayan insanların çok büyük bir kısmı bir mutlu azınlık dışında aslında hepsi yoksulluk sınırının altında kalıyor. Gelirleri, ücretleri arttıracak, insanların insan gibi yaşayacağı, gıda ihtiyacı, bütün ihtiyaçları karşılayacağı bir ücret ve gelir seviyesini kurmak gerekiyor. Bunu yapmak lazım. Bakın bir rakam daha vereyim. Bu konuyla bir bağlantıyı kuralım. Hatırlıyorsunuz 2021 yılı hükümetin en çok övündüğü işte %11'lik bir büyüme performansıyla övünüyorlardı. Tabii milli gelir hesapları için de gene TÜİK'in rakamları içinden konuşalım. Ben de baktım emek ne kadar, sermaye emek ve sermayenin milli gelirden aldığı pay ne kadardır diye. 2019'u verdim. 2020 pandemi krizi olduğu için onu biraz dışarıda tuttum. Bakın 2000 iş gücü ödemelerinin yani emeğin milli gelirden aldığı pay 2019 yılında %31.4'müş. 2021 yılında 2 yıl içinde %27'ye düşmüş. 4,5 puanlık bir azalış var. Bunlar ki TÜİK'in rakamları. O zaman demek ki emeğin milli gelirden daha çok pay alacağı, ücretlerin gelir seviyelerinin yükseleceği, onunla birlikte tabii enflasyonun da önleyeceği. Çünkü enflasyon da bir anlamda sizin cebinizdeki parayı eritiyor, evet, yoksullaştırıyor. Bir modele gitmek lazım. Böyle bir modelin içine gittiğiniz zaman zaten onun içinde de insanlar bütün ihtiyaçlarını karşılar. Uzun dönemli krediler alırlar, girerler ev. Konut da alırlar. Yani ihtiyaçların barınma ihtiyacını karşılar. Ayrıca devletin de temel görevidir. Vatandaşın barınma hakkının sağlanması anayasada da tanımlanmıştır. En temel görevler içindedir. O şekilde bir politikayla, ekonomik politikayla bu işi çözülür, çözeceğiz.
Evet. Musa Bey, şimdi kamu bankaları %0.89, 0.99 gibi piyasa şartlarının oldukça altında faizli kredi kullandıracaklar. Evet. Bu da bu bankaları bir anlamda zarar etmesi demek.
Bilanço da zarar yazacaklar. Evet.
Bu zararın faturasını kim ödeyecek?
Görev zararı olarak bunlar.
Kim ödeyecek? Kime yüklenecek?
Devlet üstlenecek. Bu kadar basit. Devletin üstlenmesi demek bu vatandaş üstlenir.
Ya devlet, parası olanların aldığı konudun faizini biz ödeyeceğiz.
Öyledir. Şimdi bakın kur korumalı mevduatta aynı şeyi yaşamadık mı? Geçen 3 ay ilk vadeler dolduğunda 30 milyar TL'ye yakın hazineye yük oluştu. Aradaki fark. Bu ikinci 3 ay vadede de yaklaşık toplam mevduat rakamına göre söylüyorum. 40 milyar lira civarında yine hazine fark ödeyecek. Peki bunu nereden ödüyor? Merkez Bankası'na olan yük ayrı, onu söyleyeyim. Biliyorsun bu kur korumalı mevduatta döviz mevduatından TL'ye geçenlerin farkını Merkez Bankası ödüyor. TL mevduattan kur korumalı mevduata geçenlerin aradaki faiz farkını bankanın verdiği faizle İşte kur gerçekleşme arasındaki farkı da hazine ödüyor. 40 milyar civarında yapılan yaklaşık son açıklamaya göre verilen mevduat miktarına göre. Bunu nereye kadar daha sürdürecek? Bu bir gelir transferi değil midir? Toplanan vergilerle sonuçta bunlar hazineden ödeniyor. Toplam vergilerin büyük kısmı dolaylı vergidir. Dolaylı vergi de ağırlıklı alt gelir grubu öder. Üst gelir grubu değil. Yani gelirine göre daha çok harcama yapan, gelirinin tamamını harcar alt gelir grubu. Üst gelir grubu gelirin %20-30'unu harcar. Gelirinin tamamını harcayarak bunun üzerinden vergi veren alt gelir grupları bunun finansmanına katkı sağlamış olacak. Alt gelir grubundan tasarruf sahibi olan, tasarruf yapabilen üst veya orta gelir grubuna bir rant aktarımı olacak. Bakın emeklilere verilen ikramiyeyi artıramadılar. 1100 lira verildi. Biliyorsunuz 1500 lira rakamı konuşuldu. Bakanın kendi açıklaması var. 1500 lira verseydik 400 lira artışın bunun hazineye yükü işte Kurban Bayramı ile beraber 10 milyar lira olacaktı. Bunu veremedik dedi. Hazineye yükünden bahsetti. 10 milyarlık yükten. Ama burada bakın kur koruma mevduatta 30-40 milyarlardan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla burada bir politik tercih var. Gelir dağılımı bu ülkede bozuluyor. Nasıl bozuluyor? Ben sokağa çıkıp eline silah alıp fakir soyan zengin görmedim arkadaş. Peki nasıl bozuluyor bu ülkede gelir dağılımı? Uygulanan yanlış ekonomik ve mali politikalar. Bu da politik tercihtir. Sosyal devlet ilkesinin geçerli olduğu bir ülkede böyle olmaz. Gelir dağılımı devlet eliyle bozulmaz. Aksine gelir dağılımı düzeltici üst gelir gruplarından alt gelir gruplarına transfer aktarımı şeklinde sosyal yardımlarla onlara doğrudan yardım olabilir ya da harcamalarını azaltıcı destekler olabilir. Bizde tam tersi alt gelir grubundan alınıyor, üst gelir grubunun cebine konuyor. Yani bu ülkede gelir dağılımı hızla bozuluyor. Bakın sefalet endeksi ya da mutsuzluk endeksi de denir. Arthur Okun adlı bir Amerikalı istatistikçinin geliştirdiği bir yöntemle. İşsizlik oranı ile enflasyon oranını toplarsınız. Bu toplumun ne kadar mutsuz ve ne kadar sefil olduğunu gösterir. Türkiye bu sefalet endeksinde dünyada birinci sırada şu an. Enflasyonla işsizliği topladığımızda.
Ne zamandan beri birinci? Daha önce.
Yakın dönemde. Arjantin'i yeni geçtik. Sefalet endeksinde geçen ay geçtik. Arjantin bizim önümüzdeydi. Salladık geçtik.
Geçmek iyi bir şey değil ama burada.
Değil. Yani ben derste öğrencilerime anlatıyorum. Türkiye bazı değerlerde rekor kırıyor. Dünya birincisi oluyor ama bu iyi olduğu anlamda değil. Örneğin cini kat sayısının büyümesi iyi bir şey değildir diyorum çocuklar. Sevinmeyin. Cini kat sayısı büyüdükçe gelir dağılımı bozuluyordur. İşte bu sefalet endeksi ya da mutsuzluk endeksi çok büyüdü. Türkiye'de bakın insanlar emekli oluyor. Bir emekli insan hayali nedir? Ya evinde oturup yıllarda çalışmış, torununu sevmek, şöyle bir kahvehaneye gidip arkadaşlarla iki kağıt oynamak, bir çay içmek, mutlu huzurlu parkında dolaşmak. Emeklilerin büyük kısmı çalışmak zorunda. Emekli geliri yetmiyor, maaşı yetmiyor ve mutlaka bunlar da kayıt dışı bakın çalışıyor büyük kısmı emeklilerin ve düşük ücret. Asgari ücretin çok altına. Yani 4250 alamıyor bir emekli çalıştığında. Kayıt dışı çalışıyor ve asgari ücret altına razı oluyor. Yazık bu insanlara. Milyonlarca emekli. Toplam bakın emekli maaşı alan kişi sayısı dosya adedi olarak 12 milyon kişidir. Ha, vefattan dolayı miras yoluyla çocuklarına da maaş bağlanan var. 16 milyon insan toplamda şeyde SGK'dan maaş alıyor görünüyor. Ya bu 16 milyonu insan ilgilendiren yani bu önemli bir nüfus ya. Nüfusun %20'sinden bahsediyoruz bu ülkede. Ve bunlar gerçekten büyük bir sefalet halinde ve muhtemelen önümüzde Kurban Bayramı var yine ikramiyeleri artırılamayacak. Çünkü bütçe buna imkan vermiyor. Bütçe gerçekten büyük açıklar. Öngörülerin çok üzerinde. Bakın borçlamada bugün duydum. Muhtemelen herhalde Haziran içerisinde bu gündeme gelecek. Enflasyona endeksli borçlanma yapmak zorunda kalacak hazine. Tartışılıyor. Çünkü kamu borçlanma gereği çok artıyor. Devlete borç veren insanlar da bu borcun geri ödenip ödenemeyeceğinden kuşku duymaya başlarlar. Ya da enflasyonun daha da yükseleceğiyle alacağı faizin negatifte kalacağından kuşku duyar ve borç vermek istemezler. Ya konsolidasyona giderse, işte borcun ertelenmesi, ödeme zamanı gelince ödeyemez, erteler. Korkuyor insanlar ya konsolidasyona giderse bunlar. Ya da enflasyon daha da artarsa benim alacağım faiz, negatif reel faiz zaten şu an daha da düşecek. O yüzden ben borç vermek istemeyeyim. İşte Sayın Türel'in dediği gibi tasarrufum varsa ne yapayım? Niye tahvil alayım ben? Arsa alırım, ev alırım. Çünkü enflasyonda malın fiyatı artıyor. Gayrimenkul değeri artıyor. Menkul kıymet değer kaybediyor. Tahvil sabit getirili bir varlıktır. Mesela 10 yıl vadeli tahvil aldınız, yıllık %25 size faiz getiriyor. Bu değişmez. Her sene %25 faiz alırsınız. Enflasyon %10 iken de yani %25 faiz alırsınız. Enflasyon artık %90'a çıksa siz yine %25 faiz alırsınız. Bu tahvilden kaçışı getirir. Bak bugün faizler çok yükseldi. Tahvil faizleri arttı. Nedeni tahvilde satış var. Satıyor insanlar. Niye? Enflasyonist bekleyiş yüksek. Enflasyonist bekleyiş arttıkça tahvil fiyatların gelecekte düşeceği ve tahvil faizinin yükseleceği beklentisiyle bugünden tahvil sahipleri elden çıkartmaya çalışırlar. Ve tahvil faizlerinde %27'yi buldu. 5 yıl vadeli tahvillerde %27. Yani bir rekor kırıyor gerçekten. Bu daha da yükselecek tahvildeki satış. Kaçış var. İşte gayrimenkule kaçar dediğin gibi, mala yönelim olur. Yani bütçe imkanları uzun süre şu mevcut politikaları sürdürmeye imkan göstermiyor.
Evet. Sayın Türeli, bir başka sorun da yüksek enflasyon. TÜİK %69.97, Enagis'te %156.8 olarak açıkladı. Evet. Hangisinin doğru olduğunu zaten biz çarşıda, pazarda tabii kendimiz deneyimliyoruz. Enag'ın doğru olduğunu biz de yaşayarak görüyoruz. Tüm dünyada enflasyon artıyor ama Türkiye'de çok aşırı hızlı artıyor. Bunun nedeni ne? Neden Türkiye'de bu kadar hızlı artıyor?
İşte tabii biraz önce de konuştuk. Bu politika faizindeki Merkez Bankası'nın faiz indirimi birdenbire kuru yukarıya doğru çıkarttı. Şimdi şunu bilmek lazım. Türkiye ekonomisi ciddi anlamda yurt dışından, yani ekonomideki hem üretim hem ihracat yurt dışından alınan ham maddeye ve ara girdilere bağımlı. Bu anlamda bunun sonucunda biraz önce de söyledim. 8 lira 30 kuruş olan dolar kuru şu anda 15-30'lar seviyesinde. Yani uzun süre tutmaya çalıştılar. Bunu tutmak için de devamlı Merkez Bankası arka kapı politikası dediğimiz yerde bir biçimde döviz satıyor. Tam göremiyoruz bunu ama bir biçimde aslında biliyorsunuz ihracatçının dövizinin %40'ını Merkez Bankası'na getirme zorunluluğu var. Aynı şey turizm sektöründe var. Reskon kredilerinin geri dönüşü var. Ama ona rağmen brüt rezervler de artmıyor ve net rezervler de iyice negatif olmuş. En son 29 Nisan itibariyle brüt rezerv 107 milyar dolar, net rezerv 17 milyar dolar ama swap işlemlerini yani bizim olmayan ödünç dövizleri çıkardığınızda eksi 47.6 milyar dolarlık bir açık var. Ona rağmen döviz kurunu tutamıyorsunuz. Döviz kurundaki artış birdenbire enflasyonu yukarıya doğru çıkardı. Yani aslında tabii ki Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biridir baktığınız zaman. Enflasyonla mücadele. Bu enflasyon hedeflemesi de o anlamda getirilmiştir. Ama şu anda enflasyonla mücadele edilmiyor. Yani bakın merkez bankalarının dünyanın her tarafında görevleri, onlara kanunla verilen görev, yerli paranın, ulusal paranın değerini korumaktır. Yani enflasyonla mücadele etmektir. Türkiye'de Merkez Bankası bu işi bıraktı.
Neden?
Zaten faiz sebep enflasyon sonuç adı altında Cumhurbaşkanı'nın bir tezini Merkez Bankası başkanları uyguluyor. Bakın size Merkez Bankası'nın rakamlarını söyleyeyim enflasyon. Son 4-5 ay içindeki rakamlar. Merkez Bankası her enflasyon raporunda enflasyon tahminini yeniliyor. Önce 2022 için Merkez Bankası %7.8 diyordu. Sonra 3 ay sonra %11.8'e çıkardı bunu. Sonraki 3 ay içinde 23.2'ye çıkardı. Ama 2'ye katlıyor bak farkındasınız. Yani böyle sadece 2-3 puanlık artış değil. 42. En sonunda %42.8 evet. Yaptı. Fakat %42.8'in olma şansı yok. Ben bir hesap yaptım. Dedim ki acaba %42.8 nasıl gerçekleşir? Yani yıl sonu. Şu anda zaten %31.7'lik ilk 4 aylık enflasyon %31.7. Yani bundan sonraki 8 ayda enflasyon ne kadar artsa, aylık ortalama, hani bazı aylar daha çok artar, bazı aylar daha az artar. Ne kadarlık bir enflasyon olursa yıl sonunda %42.8 olur diye baktım. %1.02, yani %1 artarsa bundan sonraki önümüzdeki 8 ayda enflasyon %42.8 hedefi tutuyor. Şimdi %1 artması mümkün değil. Enflasyonu görüyorsunuz her ay %3'ler, 5'ler en son 7'ler seviyesinde ve bu süreç devam ediyor. Bunun bir kısmının yurt dışından da kaynaklanan nedenleri var. Özellikle hem pandemi döneminde bu tedarik zincirlerindeki kırılma ve sonrasında da Rusya-Ukrayna savaşı elbette petrol fiyatlarını, emtia fiyatları, gıda fiyatlarını yükseltti. Ama bizdeki enflasyonun çok büyük bir kesimi, neredeyse %75-80'i içeride bu uygulanan yanlış politikalardan kaynaklanıyor. Yani oradan gelen, dışarıdan gelen etkinin dışında. Bir de üstüne üstlük sizin göreviniz dışarıdan gelen etkileri minimize etmek. Öyle doğru tedbirleri alırsınız ki dışarıdan gelen etkiler ekonominizi sizin olumsuz olarak etkilemez. Bunun için şimdi Merkez Bankası %42.8 geldi. Kimse inanmıyor. Merkez Bankası işi bırakmış. Para politikasını yönetme işini ve Türk lirasının değerini koruma işini bırakmış. Burada kim inanır? İşte bu enflasyon beklentilerini de yukarıya doğru çıkartıyor. Ve biraz önce de söylediğim gibi bu konut finansman modelinde konuştuğumuz gibi enflasyonun TÜİK'e göre bile %70 olduğu yerde insanlar paraları elinde varsa nereye yatırsam ben en azından %70 seviyesinde kazanırım diye düşündüğü zaman öyle bir enstrüman yok. Ne tahvil, ne mevduat faizi, ne altın, ne döviz bu parayı getirmiyor. İşte o zaman gidiyorlar gayrimenkule. Bu da aynı şekilde gene bir diğer taraftan fiyatları yukarıya doğru çıkartıyor. Bir de ben bir baktım hani diyelim ki zaten %1 olması mümkün değil. Ama mesela örneğin enflasyon %4 artsa aylık ortalama. Yaz ayları biraz daha hızlı yavaşlar. Ama sonbahar ayları yine artar biliyorsunuz. Hep enflasyonun öyle bir trendi vardır. Mevsimselliği. %4 artsa Kasım ayında %97'ye çıkıyor enflasyon. Aralıkta biraz düşüyor baz etkisi. Geçen sene %13,5'luk bir artış olduğu için baz etkisi var. Onun dışında bunu engellemeniz mümkün değil. Diğer taraftan bir de isterseniz şeyi söyleyeyim. Tabii şimdi en son gene bu ay için faiz kararı vermedi. Merkez Bankası politika, para politikası kurulu toplanacak. Faiz kararı verecek. O faiz kararlarına ben sonrasında da bunlar basın açıklaması olarak yayınlanıyor. Merkez Bankası'nın
sabit tutmaya devam eder
sitesine sizce? De. Efendim?
Sabit tutmaya devam mı eder faiz?
Evet bir şey yapabilme şansı yok. Ama işte o zaman şu soruyu sormamız lazım. Madem indirmeyecektiniz bu noktada neden o zaman başladınız? Niye 19'da bırakmadınız? O 19 seviyesinde enflasyon hafif yükselirken 20, 21, 22 yapardınız faiz oranlarını. Bugün yaşadığımız sıkıntıların hiçbiri yaşanmamış olurdu. Bakın bütün bu politika faiz
bütün Merkez Bankası
tabii faiz kararlarına baktığımız zaman hemen hemen hepsi aynı. Her ay sanki kopyala yapıştır formatında. Oraya da tekrar en sonuncuya da baktım. İşte daha çok yurt dışından kaynaklanıyor gibi bir kısım ifadeler kullanılmış. Ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumların geçici etkileri diyor. Yani sonuç itibarıyla bir biçimde baktığınız zaman aslında ekonomik temellerden kaynaklanıyor bu. Çünkü siz bir biçimde ekonominin içine müdahale ederek normal şartlar altında enflasyon yükselirken faizi yükseltmeniz gerekirken yükseltmeyerek insanlar da doları altına gittiği zaman onlar da yükselmesin diye onlara müdahale ederek ki bunun içinde de işte hazine zararları oluşuyor. Ya Merkez Bankası para basarak karşılayacak ya da bunlar hazine zararı olacak ve sonuçta bu ülkedeki hepimizin milyonlarca vergi mükellefi olarak bizlerin sırtından gidecek gene. Tam da bu ekonomik temellere uygun bir biçimde insanlar kendilerini korumaya çalışıyor. Orada baktım nasıl enflasyonu engelleyecek yani enflasyona ilişkin gelecek de nasıl bir perspektif sunuyor diye. Şöyle diyor küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi. Yani bizim Merkez Bankamız küresel barış ortamının tesis. Yani nereden ki zaten çok uzun zamandır Suriye'de savaş var. Bir de Rusya-Ukrayna savaşı var. Yani sizin ülkenizdeki enflasyonu siz eğer küresel barış ortamı sağlansın ondan sonra enflasyon düşecek diyorsanız vah halimize Kemal Bey. Diğer taraftan da enflasyonda baz etkilerinin ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist süreç başlayacak diyor. O da zaten Aralık ayında. Yani hiçbir politika yok. Yani tamamen bir öngörülebilirliğin ortadan kalktığı bir yapıyı yaşıyoruz. O yüzden de insanlar bir biçimde artık kimse hükümetin açıkladığı, iktidarın açıkladığı rakamlara inanmıyor. Enflasyon rakamlarına, diğerlerine, aynı şey işsizlik rakamlarında da öyle inanmıyor. Herkes kendi hesabını kendi yapıyor. Halbuki nedir önemli olan? Hükümet sonuç itibariyle örneğin orta vadeli program, yıllık program orada makroekonomik hedefleri belirler. Ve o hedeflerin bir ulaşılabilirliği olur. Onların altına da sadece onları koymakla yetinmez. Onlara nasıl ulaşılacağına ilişkin gerekli politikaları altına koyar. Gerekli kaynakları ayırır, o şekilde gider. Ben plancıyım, bu şekildedir. Yani sistemin böyle çalışması lazım.
Nasıl düşüreceğinizi birazdan soracağım size ama. Tabii. Öncesinde Sayın Ceylan. Şimdi TÜİK, tüketici fiyat endeksini %70 olarak açıkladı ama üretici fiyat endeksini %121 olarak açıkladı. Bu da önümüzdeki aylarda tüketici fiyat endeksine yansıyacak. Enflasyonun daha da yükseleceği anlamına geliyor. Türkiye bir yüksek enflasyon sürecine girdi mi, girecek mi? Ne öngörüyorsunuz?
Şimdi yüksek enflasyon
bir hiper enflasyon sürecine evet, girdik mi?
Yani hiper dediğimiz kavram var bir de yüksek enflasyon. Şimdi çift haneli enflasyon bile yüksek enflasyon kabul edilir. Tek haneli olmadığı sürece. Avrupa'da şu an mesela tek haneli enflasyon var. ABD'de tek haneli. Dünyanın büyük çok tek hanelidir 7'dir, 5'dir, 3'dir. Biz zaten 3 haneli enflasyonu yaşıyoruz şu an. Bu TÜİK'in açıkladığı...
Bir hiperenflasyon sürecine
giriyor. Tabii tabii. Hiperenflasyonda tabii teknik olarak şöyle bir tanımlama vardır. Aylık %50 artışlar yaşanıyorsa, ki kümülatif yıllık işte %600'lere denk gelir, hiperenflasyon teşhisi konabilir diye. Yani böyle bir tanımlama var. Bu peki yakın zamanda dünyada görülmüş bir şey mi? Tabii ki görüldü. Şimdi ünlü Alman hiperenflasyonu vardır o 1920'lerde buhran yıllarında görülen. Orada zaten çıldırmıştır fiyatlar. Bir yılda bir şeyin fiyatı 24 milyar kat gibi artmıştır. Ama yakın zamanda Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Rusya'da gördük biz bunu. Yüzde binlerle ifade eden enflasyon. İsrail'de gördük yine aynı 90'lı yıllarda.
Venezuela'da.
Latin ülkelerinde gördük. Evet. Venezuela'da yakın zaman. Yani biz bundan yaşamamaktan veya bu yanlış politikalarla işte bu sürece biz girmeyip kurtulabilir miyiz? Niye biz muskalı mıyız yani? Birçok ülke bu politikalarla bunu yaşıyorsa yanlış politikalar bunun büyük ölçüde tabii ki sebebi. Biz de yaşayacağız. Yani ihtimal dışı değil. Türkiye hiperenflasyon dediğimiz sürece girdi mi? Bence ucunu gösterdi. Bu sürece giriyor. Çünkü bu kur korumalı mevduat patlayacak. Ben söyleyeyim bunu sürdüremezler. Mali yükünün altından kalkamazsınız siz bunun. Er geç mi bırakılacak politika ve er geç bırakıldığında bir kur sıçraması kaçınılmaz olarak olacak ve bu da fiyatları katlamalı şekilde artıracak. Zaten üretim ağırlıkla ithal girdiye bağlı. Dünya emtia fiyatlarındaki artış direkt bize yansıyor enflasyon olarak. Bir de beklentisel enflasyon oluşuyor. Uzun süre yüksek enflasyonda yaşayan toplumlarda insanlar haklı olarak gelirlerini korumak istiyorlar. Üretici gelirini korumak istiyor. Evini kiraya veren işte kira sözleşmesini ona göre düşünüyor. Önümüzdeki dönemde ne kadar bir fiyat artış yaşarım ona göre gelirimi koruyayım diyor. Sendikalar toplu iş sözleşmesi yaparken 2 yıllık vadede yapıyorlar ve bugünden yaşanabilecek enflasyonu tahmin ederek ona göre ücret artışı talep ediyor. Bu beklentiye toplum bir girdiğinde bunu durdurmak çok zordur. Yani başlatan sebepleri ortadan kaldırsanız bile, işte arz yönlü maliyet artışlarını ortadan kaldırsanız bile, talebi azaltsanız bile bu beklentiyi kıramadığınız sürece enflasyonu süreç alır başını gider. O yüzden Türkiye için yani hiperenflasyon riski var mı? Var. Evet. Bunu yaşayabiliriz hiperenflasyonu.
Evet. Sayın Türeli, şimdi yüksek enflasyonun nedenlerini açıkladınız. Peki çözüm nedir? Nasıl düşürülebilir enflasyon?
Bugün artık bir biçimde ne yapacaklar? Yani %14'lük faiz oranlarını %70'e mi çekecekler, %50'ye mi çekecekler? Yani gelinen noktada artık bir şey yapmaları da mümkün değil. Bir de bu iktidara güven kalmamış durumda. O yüzden söylüyoruz bu işin yönü bir çözüm yeri sandıktır. Bir biçimde Türkiye yeni seçime gitmedi. O yüzden hızlı bir
çözüm bulabilir
gitmedi.
Mi bu mesele?
Tabii ki bulur, tabii ki. Geliriz yeniden ekonomiyi kurallarına göre yönetiriz. Para politikasını yürütmekte sorumlu olan Merkez Bankası'na deriz ki senin görevin enflasyonu önlemek. Onun tabii bakın burada hep söylüyoruz Merkez Bankası'nın bağımsızlığı her istediğini yaparım bağımsızlığı değil. Hükümetle birlikte enflasyon hedefi belirleniyor. Ondan sonra o enflasyon hedefine ulaşmak için gerekli araçları bağımsızca kullanması söz konusu. Onu kastediyoruz. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı olur. TÜİK gene aynı şekilde mesleki bağımsızlığa ulaşır. Bütün rakamları doğru olur. Fotoğrafı doğru çekeriz. Tekrar kurumsal itibarı getiririz. Yani şurada şu anda eksik olan güven ve istikrar. Bu güven ve istikrarı getirdiğiniz zaman ekonominin dengeleri yeniden yerine gelir. Yani biz bunu sağlarız. Liyakatı egemen kılıyoruz. Hep söylüyoruz bakın. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu söylüyoruz. 3 yeni diye yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar. Yeni derken yani bunların hepsini ciddi biçimde uygulayacak. Kurallara dayalı bir rejim. Kuralların olduğu, keyfiliğin olmadığı. Bir kişinin ben istediğimi yaparım, işte her şey ona göre belirlenecek demediği. Bugünkü tek adam rejiminden bir çıkışa ihtiyaç var. Hep onu söylüyoruz. Ekonomi elbette ekonomidir. Arz talebe göre gider. Ama ülkedeki siyasal sistemin işleyişi en az diğer ekonominin diğer göstergeleri kadar önemlidir. O yüzden Türkiye'nin ihtiyacı olan odur. Türkiye'nin ihtiyacı olan gerçek bir demokrasidir. Tüm kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasiye ihtiyacı var. Bunun için de güçlendirilmiş parlamenter sistem olmak zorunda. Ortak akıl egemen olmak zorunda. Temel hak ve hürriyetler, basın özgürlüğü, bütün bunların hepsi toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının özgürce barışçıl biçimde kullanılması bunlar hepsi bunun bir parçasıdır. Yani o gelir kuralları kurarız, kurumları yeniden itibarını sağlarız. Merkez Bankası'na, TÜİK'e, planlama örgütünü yeniden kurma ihtiyacı var Türkiye'nin. Türkiye'nin önümüzdeki 20-30 yıllık dönemi görecek, o döneme göre kaynaklarını yönlendirecek bir perspektife ihtiyacı var. Eskiden bunu Devlet Planlama Teşkilatı yapıyordu ama artık o kurum yok. Gene aynı şekilde liyakata egemen kılacak kadroların Türkiye'de iş başına gelmesi lazım. Temelde geldiği zaman ekonomiyi kurallarına göre işletmek önemli olacak. İnanın çok açık ve net olarak söylüyorum. Yani bir iktidar değişikliği Türkiye'de bir anda bakın göreceksiniz güven ve istikrar ortamını sağlayacak. Çünkü doğru kararların alınacağına toplumun güvendiği zaman o ülkede dengeler düzelir. Bu hemen politikaları da tabii ne yapılması gerekiyorsa onların hepsini de uygulamaya koyacağız. Para politikasında, maliye politikası bütün alanlarda bunu yapacağız. Aynı zamanda da tabii hemen hızlı bir biçimde de ekonominin yapısal problemlerini çözecek. Yani sonuçta ekonomideki büyümeyi sürekli kılabilecek bir yapıyı sağlayacağız. İş gücü piyasasında çok ciddi sıkıntılar var. İşsizlik oranları çok yüksek. Yani TÜİK açıklıyor %11-12'ler seviyesinde. Ama atıl iş gücü diye de bir hesap yapıyor. O tam iki katı. Aslında onun da daha üstünde bir işsizlik oranı var Türkiye'de. Onun istihdamı sağlayacak bir yapı gerekiyor. Gelir dağılımını düzeltmemiz gerekiyor hızlı bir biçimde ve yoksulluğu ortadan kaldırmak gerekiyor. Bütün bunların hepsi hızlı bir biçimde uygulamaya konulacak. Yani Türkiye bu sorunu çözecek. Zaten yani gelinir hemen o kararlar alınır. Ona göre ekonomideki herkese de o güven verildiği zaman, yurt dışı da o güveni aldığı zaman yeniden tekrar bakın son dönemlerde hep dışarıya çıkış var, sermaye çıkışı var, sermaye girişi yok. Tekrar sermaye girişi de başlar. Çünkü şunu söylemek lazım. Bizim ekonomimiz dışa bağımlı bir ekonomi. Türkiye ekonomisi büyümek için dışarıdan kaynak alıyor. Dış kaynak. Yani cari işlemler açığı veriyor. Bunu da tabii 20 yıllık AKP iktidarları döneminde Türkiye bu problemleri çözmedi. Tam tersine bu problem ağırlaştı. Şimdi de Merkez Bankası bu işte faiz indirimlerini yaparken işte döviz kuru artacak, işte o cari işlemler açığı kapanacak. Yani döviz kurunun artması demek, ihracatın artması, ithalatın azalması demek. Böylece cari açık azalacak. Ondan sonra da enflasyon önlenecek. Böyle bir şey yok. Cari açığı problemi önemli bir problemdir. Ama bunu önlemek istiyorsanız Türkiye'nin üretim yapısını ele almanız gerekir. Üretimin, ihracatın ara malı ithalatına bağımlılığını azaltmanız gerekir. O dışarıdan ithal ettiğiniz malları Türkiye'de üretecek bir yapıyı kurmamız gerekir. Bunun KOBİ boyutu var. KOBİ'lerin mesela çok ciddi desteklenmeye ihtiyacı var. Bakın 2018'den beri bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçirdiğinden beri çok ciddi bir performans kaybı var. Bu üstüne bunun 2020'de pandemi krizi geldi. En sonda bunun da üstüne işte bu Eylül ayından itibaren bu faiz indirimleri sonucu Türkiye'nin içine girdiği kriz geldi. Biz artık buna kriz demiyoruz. Biz buna buhran diyoruz. Bu buhran var ve bu buhran sadece inanın ekonomide değil, bu buhran her yerde devletin de. Bütün kadrolarında, devlette de böyle bir buhran var. Bir yönetilemezlik var. Onun için siyasi iktidar olarak iktidar olduğumuzda geleceğiz. Doğru politikaları uygulamaya koyacağız. Zaten neyin yapılması gerektiği belli. Bunların hepsi de gerektiği zaman yeniden oturulur, konuşulur, tartışılır, çözülür. Ama bu politikada para politikasında neler yapılır, maliye politikası nedir, gelirler politikası bunların hepsinin de nasıl yapılacağını biliyoruz. Sanayi, tarımı nasıl ayağa kaldıracağımızı biliyoruz. Bakın bugün yaşadığımız enflasyon nedenlerin biri de tarımın özellikle son yıllarda, geçmişten geri bir devam eden bir sahipsizlik var ama son yıllarda artık tarım kesimi tamamen yani şey durumda, yani üretim neredeyse durma noktasına gelmiş. Yani hem bitkisel üretimde hem hayvancılıkta müthiş bir kriz var. Sonuç itibarıyla bu ülkenin gıda ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Biz neden yurt dışından ithal edelim? Bakın tavalı yurt dışından ithal ediyoruz. Bakliyatı öyle, eti öyle. Hemen hemen bütün alanlarda yağlı tohumları, pamuğu, ayçiçeğini. Türkiye bu duruma nasıl geldi? Bunun için o sektörel politikaların da bunun bir parçası olması gerekiyor. Yani tarıma ne yapacağız? Stratejik bir sektördür tarım ve gıda sektörü. Sanayi sektörünü yeniden nasıl harekete geçireceğiz? Teknoloji yoğunluğunu nasıl arttıracağız? Tamam tekstilde, gıdada olalım ama yeni alanlara da girelim. Eğitim sistemini bu doğrultuda reforme edeceğiz. Yani konu enflasyon değil. Aslında enflasyon bir sonuç. Ama Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi faizin sonucu değil. Ekonomi içinde ters giden dengesizliklerin sonucu. Maliyetler yönündeki aşırı artışların, talep arz dengesizliğinin, ekonomideki üretim yapılarının tam rekabetçi olmaması, oligopolist tekelci olup birçok firmaların piyasaya fiyatı dikte etmesi gibi dengesizliklerin sonucu. Enflasyon bir anlamda ateş gibi. Hasta olduğunuzda ateş çıkar bir semptom. onu önleyecekseniz ekonomiyi düzeltmeniz gerekiyor. Ekonominin dengelerini yeniden kurmanız gerekiyor. Ama sadece enflasyona odaklanmamamız gerekiyor. Bunu onun için söyledim. Yani ekonomideki büyüme, ekonomide istihdamın artışı, gelir dağılımının düzelişi, enflasyon, hepsi bunların bir bütünün parçası. Bütün bunlara bir bütün gözüyle bakmak gerekiyor.
Evet. Teşekkürler. Bu hafta da süremizin sonuna geldik. Hükümetin konut finansman paketleri ile enflasyonu konuştuk. Konuklarım Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası üyesi, ekonomist Sayın Rahmi Aşkın Türeli ve ekonomi yazarı Sayın Musa Ceylan'a teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek umuduyla.